Değerli dinleyenler, insan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınarak, onun ismiyle ona hamd ederek sözlerime başlarken, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de salat ve selam ederim. Bugünkü konumuz, kavramımız, Bakara suresinin 31. ayetinde geldiği gibi Adem aleyhisselam. Adem deyince ne anlayacağız Kur'an'da? Bu konuda bilgi vermeye çalışacağım. Bakara 31'de Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip, eğer siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Adem kelimesi evvela bir dil yönden incelersek, Adem kelimesinin hangi dilden geldiği, hangi kökten türemiş olduğu konusu, Müslüman dil alimleri arasında tartışılmıştır. Arap dil bilimcilerin çoğu bu kelimenin Arapça asıllı olduğunu, esmerlik ve ülfet anlamına gelen üdme veya tip, örnek anlamına gelen edeme kökünden türediğini savunurlar. Başka bir görüşe göre bir şeyin dış yüzü anlamına gelen edime kelimesinden türemiştir. Adem kelimesinin Arapçaya Süryanice veya Aramice'den geçtiğini savunanlar da olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam, İslami kaynaklarda insanlığın atası olma sebebiyle Ebul Beşer, Beşer'in babası. Kur'an'da Allah'ın seçkin kulları arasında sayılmış olduğundan da Safiyullah ünvanlarıyla anılmaktadır. Ve Adem kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 25 yerde geçmektedir değerli dinleyenler. Hazreti Adem'in yaratılışı. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Adem'in yaratılışının diğer insanlarınki gibi olmadığı kesindir. Nitekim Âl-i İmrân 59'da bu konu şöyle anlatılır bize. Allah katında yaratılış bakımından İsa'nın durumu Adem'e benzer. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Bu ayette bu iki peygamberin yaratılışlarındaki olağanüstü duruma işaret edilir. Allah Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Yüce Allah yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklere bildirdiği zaman, ilim ve irade ve kudret sıfatlarıyla donatacağı bu varlığın yeryüzüne uyum sağlaması için maddesinin de yeryüzü elementlerinden olmasını dilemiştir. Rum suresi 20. ayetinde, sizi aslınız Adem'i topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Sonra siz her tarafa yayılır, bir beşer oldunuz buyurulur. Genellikle sahih olarak kabul edilen bir hadise göre Allah, Adem'i yeryüzünün her tarafından alınan toprak örneklerinin birleşmesinden yaratmıştır. Bu toprağın çeşitliliğinden dolayı da Adem'in nesli değişik karakter arz eder. Bu konuda Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir rivayet şöyledir. Allah, Adem'i yeryüzünün her tarafından avuçladığı bir avuç topraktan yarattı. Bunun için Ademoğulları kendilerinde bulunan toprak miktarına göre kimi kırmızı, kimi beyaz, kimi siyah, kimi bunların arasında bir renkte ya da tabiat, huy bakımından kimi yumuşak, kimi sert, bazıları kötü, bazıları iyi olarak geldiler şeklinde bir rivayet vardır. Yine Allah Hazreti Adem'i yaratırken maddesi olan toprağı çeşitli hal ve safhalardan geçirmiştir ki Kur'an'da bunlar başlıca 5 safhada bize anlatılır. Birincisi türap yani toprak safhası. Rum suresi 20. ayetinde okumuştuk. Sizi aslınız Adem'i topraktan yaratmış olması onun ayetlerindendir. Buna bir ayet delildir. İkincisi tin safhasıdır. Tin toprağın su ile karışımıdır ki buna çamur ve balçık denilir. Bu safa insan ferdinin ilk teşekkül ettirilmeye başlandığı merhaledir. Secde suresi 7. ayetinde o Allah her şeyi güzel yaratan ve insanı başlangıçta çamurdan yaratandır buyurulur. Yine insan hayatının ruh üflenmesinden yani candan sonra iki temel unsuru su ve topraktır. Nur suresi 45'te şöyle anlatılır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürüyor, kimi iki ayağı üstünde yürüyor, kimi de dört ayağı üzerinde yürüyor. Allah ne dilerse yaratır çünkü Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Yine Furkan 54'te, o Allah sudan bir beşer insan yaratıp da onu soysop yapandır, Rabbin her şeye kadirdir. Yeryüzünün 1/4 suyla kaplıdır değerli dinleyenler. İnsan vücudunun da %75'i. Demek ki dünyadaki bu düzen aynen insana da intikal etmiştir. Andolsun biz insanı yani Adem'i çamurdan süzülmüş bir hülasadan yarattık. Mümin suresi 12. İşte ilk insan yaratılışının bu mertebelerinde önce böyle bir çamurdan sıyrılıp çıkarılmış, sonra hülasadan bir soydan yaratılmıştır. İnsanın yaratılmasını Kur'an bize bir de tini lazip, cıvık bir yapışkan çamur şeklinde anlatır. Toprağın su ile karıştırılıp çamur olmasından sonra üzerinden geçen merhalelerden birisi de tini lazip, yani yapışkan ve cıvık çamur safhasıdır. Allah bu süzülmüş çamuru cıvık ve yapışkan bir hale getirmiştir. Saffat 11'de biz onları, asılları olan Adem'i bir cıvık ve yapışkan çamurdan yarattık buyurulmaktadır. Bir başka merhalesi hame-i mesnun şeklinde geçer Kur'an'da. Suretlenmiş, şekil verilmiş, değişmiş, kokmuş bir haldeki balçık anlamlarına gelir. Hicr suresi 26, 27 ve 28'de bu konu bize şöyle anlatılır. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, suretlenmiş ve değişmiş bir çamurdan yarattık. Böylece Allah Adem'i topraktan yaratmaya başlıyor. Bunu da su ile karıştırarak tini lazip yapıyor. Sonra bunu da değişikliğe uğratarak kokuşmuş ve şekillenmiş hame, balçık haline getiriyor. Ve son bir safha salsal, yani kuru çamur demektir o da. Rabbimiz kokmuş ve suretlenmiş çamuru da kurutarak fahhar, kiremit, saksı, çömlek, porselen gibi tam takır kuru bir hale getirmiştir. Rahman 14'te bu konu şöyle anlatılır. O Allah insanı pişmiş kuru çamurdan yaratmıştır. Hazreti Adem'in hangi günde yaratıldığı Kur'an'da belirtilmemektedir. Ancak hadislerde onun cuma günü yaratıldığı, o günde cennete konulduğu, yine cuma gün cennetten çıkarıldığı, aynı gün tevbesinin kabul edildiği ve yine bir cuma günü vefat ettiği haber verilir. Ebu Davud'da, Tirmiz'de, İbn-i Mace'de geçen bazı rivayetlerden bunları anlıyoruz değerli dinleyenler. Adem yaratılır, sonra bildiğiniz gibi Kur'an'daki safhasına göre ve ruh verilir. Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yaratırken maddesi olan çamuru çeşitli mertebelerde değişikliğe uğratarak canın, ruhun verilmesi, nefhedilmesi müsait bir hale geldi. Nihayet şekil ve suretinin tesfiyesinin, yani düzenlenmesi tamamlayınca da ona can vermiş ve ruhundan üflemiştir. Sad suresi 71'den 76'ya kadar işte bu konuyu Kur'an bize şöyle anlatır. Rabbin o zaman meleklere demişti ki, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Artık onu düzenleyerek hilkatini tamamlayıp ona da ruhumdan üflediğim zaman kendisini derhal bana secdeye kapanın. Bunun üzerine iblisten başka bütün melekler secde etmişlerdi. O iblis büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Allah, ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yücelerden mi oldun buyurdu. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı. Cenab-ı Allah böylece Hazreti Adem'i en mükemmel bir şekilde yarattı. Yaratılışı tamamlandıktan sonra Allah ona, haydi şu meleklere git, selam ver ve onların selamını nasıl karşıladıklarını dinle. Çünkü bu hem senin hem de zürriyetinin selamlaşma örneğidir buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem meleklere Esselamu Aleyküm dedi. Onlar da Esselamu Aleyke ve Rahmetullah diye karşılık verdiler. Adem insanların büyük atası olduğu için cennette giren her kişi Adem'in bu güzel suretine girecektir. Suretinde girecektir. Hazreti Adem'in torunları onun güzelliğinden birer parçasını kaybetmeye devam ettiler. Nihayet bu eksiliş Peygamberimiz zamanında sona erdi şeklinde Tecrid-i Sarih'te, Buhari'de Adem'in yaratılışıyla ilgili bu rivayetler geçer değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'le ilgili ayetlerde 3 nokta dikkatimizi çekmektedir. Öncelikle Adem'in önemsiz bir madde olan topraktan başlamak üzere bedeni ve ruhu yönleriyle tam ve kamil bir insan haline gelinceye kadar geçerdiği safhalardan söz edilir ve bu suretle Allah'ın kudretinin üstünlüğü bize vurgulanır. İkinci olarak Adem'in varlık türleri arasındaki mevkinin yüksekliğine işaret edilir. Bu ayetlerde hem Adem'in hem de onun soyunun yeryüzünün halifeleri olduğu, Allah'ın kendilerine verdiği akli, zihni, ahlaki faziletlerinden, meziyetlerinden ve Allah'a ibadet hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayan, ayrıca diğer birçok varlık türlerini kendi hizmetinde kullanabilen varlık olduğuna dikkat çekilir. Çeşitli ayetlerde Allah'ın emri uyarınca meleklerin Adem'e secde ettikleri bildirilmektedir. Buna göre Allah Adem'i meleklerden daha üstün ve onların saygısına layık bir mertebede yaratmıştır. Bu meziyet yalnız Adem'e ait olmayıp aynı zamanda bütün insanlığa şamil, kapsayıcı bir şereftir. Kur'an'da başka vesilelerle de insanoğlunun bu meziyetine işaret edilir. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Adem'le ilgili olarak ele aldığı üçüncü konu da onun peygamberliğidir. Hazreti Adem'in nebi veya resul olduğunu açık ve kesin olarak ifade eden ayet yoksa da yine Kur'an'ın açıkladığına göre Adem Rabbinden vahiy yani kelimat almıştır. Allah ona hitap etmiş, yükümlülük ve sorumluluk bildirmiştir. Başka bir ayette de Allah'ın Nuh'un, İbrahim'in hanedanı ve İmran'ın ehliyle birlikte Adem'i de alemlere üstün kıldığı belirtilmekte. Böylece dolaylı olarak Hazreti Adem'in peygamber olduğuna Kur'an-ı Kerim işaret etmektedir. Hazreti Adem'e isimlerin öğretilmesi konusu. Allah, Hazreti Adem'i yarattıktan sonra dünyaya yerleşip kendilerinden faydalanabilmeleri için ona eşyanın isimlerini ve özelliklerini öğretti. İsimlerin delalet ettiği varlıkları anlama yeteneği verdi. Bu konu Bakara 30, 31 ve 32. ayetlerinde şöyle anlatılır. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, biz hamd ile seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi ben bilirim dedi. Allah Adem'e bütün isimleri öğretmişti. Sonra onları meleklere gösterip, sadıklar ise bunların isimleriyle bana haber verin demişti. Melekler de, seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin, sen demişlerdi. Allah Adem'i yeryüzünün halifesi yapacağını meleklere bildirmiş, Adem'i yarattıktan sonra ona eşyanın isimlerini öğretmiş, eşyanın bilgisini edinme ve beyan etme kabiliyetini vermiştir. Meleklerin devamlı olarak tesbih ve takdis vazifesiyle meşgul olmaları, nefislerinin olmaması sebebiyle yeryüzünde halifelik ve imtihan keyfiyetine Adem ve evlatlarının layık olacaklarını Allah, Adem ile melekleri bir imtihandan geçirerek göstermiştir. Hazreti Adem ve onun soyunun diğer birçok varlıktan daha üstün ve değerli sayılmasının temelinde Allah'ın onlara verdiği bilgi gücü bulunduğu söylenebilir. Nitekim Kur'an'da meleklerin insanoğlunu yeryüzüne fesat çıkaran ve kan döken bir varlık olarak nitelendirmeleri üzerine Allah'ın Adem'e bütün isimleri öğrettikten sonra bunları meleklere sorduğu, onları bilemeyince Adem'e, ey Adem onlara eşyanın isimlerini bildir dediği ve Adem'in isimleri onlara bildirdiği açıklanmıştır. Tefsirlerde genellikle bu ayetlerdeki isimlerin kavram bilgisi olduğu, meleklerin bilmedikleri şeyler hakkındaki Hazreti Adem'in bilgili kılındığı, böylece onun ilimde meleklerden daha üstün nitelikte yaratıldığı yine bu ayetlerden anlaşılmaktadır. Söz konusu ayetlerin birinde, Allah Adem'e bütün isimleri öğretti denilerek Adem'in bilgisinin genişliğine işaret edilir. Bilgi sahibi bu meziyet ve imtiyaza sahip olmak, meleklerin bile Adem'e secde etmesini gerektirdiğine göre, insanoğlu aynı meziyet sayesinde tabiattaki birçok varlığa ve güçlere hakim olup, eşyaya şekil verme ve onları kendi yararına, faydasına kullanma kabiliyetinde yaratılmış oluyor. Kur'an'da belirtildiğine göre Allah, Adem'i yarattı ve ona ruh verdiği zaman meleklere, Adem'e secde edin diye emretmiş. Bütün melekler bu emre uymuşlar. Ancak iblis kendisinin ateşten, Adem'in ise topraktan yaratıldığı dolayısıyla ondan üstün olduğunu ileri sürerek bu emre karşı gelmiş ve bu yüzden lanetlenerek Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine Allah'tan kıyamete kadar düşmanı olan Adem soyunu doğru yoldan ayırmak, kendi dostlarını çoğaltmak için bir izin, bir süre istemiş. Allah da ona bu fırsatı vermiştir. İslam'da Allah'tan başkasına ibadet maksadıyla secde etmek küfür olduğundan, meleklerin Hazreti Adem'e secdesi, İslam alimlerince ibadet secdesi değil, saygı secdesi, bir nevi biat olarak yorumlanmıştır. Hazreti Adem'in yaratıldıktan sonra cennete yerleştirilmesi. Araf suresi 19'da bu konu şöyle anlatılır. Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş otur. Ondan, yani cennetin yiyeceklerinden istediğiniz yerden yiyin. İkiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de kendinize zulmedenlerden olursunuz. Yine Taha 117 ve 118-119'da muhakkak ki bu iblis sana ve zevcene düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zahmet çekersin. Çünkü senin acıkmaman ve çıplak kalmaman ancak burada, yani cennette mümkündür ve sen burada susamazsın ve sıcaktan bunalmazsın. Hazreti Adem ve eşine yasaklanan bu ağacın ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü Allah bu ağacın adını bize bildirmemiştir. Sadece şeytanın Adem ve Havva'ya çirkin yerlerini göstermek için hangi sözlerle kandırıp vesvese verdiği bize ifade edilir. Araf 20'de şöyle anlatılır. Rabbiniz başka sebepten dolayı değil, sırf melek olursunuz yahut ebedi kalıcılardan olursunuz diye şu ağacı size yasakladı. Ve Taha 120'de de, ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi diyerek şeytanın onları yanılttığı belirtilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Bu ağacın mahiyeti konusunda sahih hadislerde de başka bilgi yoktur. Ayetlerden anlaşılmaktadır ki Cenab-ı Hak cennette Adem'e büyük bir hürriyet vermekle birlikte yine de buna bir sınır koymuştur. Demek ki cennetteki bu hürriyeti sınırsız değildir, kayıtsız değildir. Belli sınırı ve kaydı vardır. İşte bu sınırı aştıkları takdirde kendilerine zulüm etmiş olacaklardır. Cennette bu yasak ağaç yenilmek için değil, İnsanın hayatını disipline etmek ve bir sınırlama ve kulluk için konulmuş olabilir. Alimler, Hazreti Adem ve eşinin yerleştirildiği cennet hakkında da görüş ayrılıklarına düşmüşlerdir. Cennet, lügat açısından bağ, bahçe, bahçelik yer manasına gelir. Acaba Hazreti Adem'in iskan edildiği, yerleştirildiği bu cennet, Kur'an'da sözü edilen bu cennet, yeryüzünün bağlık bahçelik bir ağaçlık köşelerinden bir köşe midir? Yoksa dünyadan ayrı, ahirette müminlere vaat edilen cennet midir? Kur'an'da bu konuda açık, kesin bir bilgi verilmemiştir. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, Hazreti Adem'in eşiyle yerleştirildiği ve içinde yasak ağacın bulunduğu cennet, ahirette müminlere, iyilik yapanlara vaat edilen mükafat yurdu olan cennettir. Çünkü delillerde şöyle, mesela Araf 24-25, Allah dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin, arzda sizin için bir zamana kadar yerleşip kalmak ve geçinmek vardır. Orada, yani yeryüzünde yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız. Bu ayetlerde hubut, inmek tabiri ve inilecek yer de arz, yeryüzü olarak zikredilir. İlk yerleşme noktası yeryüzü dışında bir yer olmalıdır ki, buradan yeryüzüne bir iniş söz konusu edilebilsin. Hazreti Adem ve Havva'nın yerleştikleri yer dünyadaki bir bahçe olsaydı bu hubuttan yani inişten söz etmek mümkün olmazdı. Bir başka delili Taha suresi 118-119. Ayetlerinde Hazreti Adem'in yerleştiği cennetin vasıfları acıkmamak, susamamak, çıplak kalmamak, güneşte yanmamak, sevap ve mükafat yurdu olan müminlere vaat edilen cennete ait özelliklerdir. Bu özellikte olan bir cennet yani bahçe dünyada yoktur. Öyleyse Hazreti Adem'in yerleştirildiği cennet ahirette müminlere vaat edilen cennettir. Yine bir başka delil, bu cennet lafzının başındaki elif lam umum için değildir. Bu da göstermektedir ki cennetin manası Müslümanlar arasında bilinen ve mükafat yurdu olan cennete işaret eder. Bütün bunlarla birlikte Hazreti Adem'in yaratılıp yerleştiği cennetin mükafat yurdu olan cennet veya yeryüzü bahçesi olması mümkündür. Çünkü bu konudaki nakli deliller kesin değildir. Kur'an'da buna dair kesin bir hüküm yoktur. Bunu Allah'tan başka kimse bilemediğine göre şu cennettir veya bu cennettir diye kestirip atmamak en uygun yoldur. Fakat Hazreti Adem ve eşinin iskan edildiği cennetin mükafat yurdu olan cennet olduğuna dair deliller daha kuvvetlidir. İsrailiyat ve Kitab-ı Mukaddes'te de bu konular, Hazreti Adem ve cennet konuları dile getirilir. Müslümanların kültürüne etki eden Hazreti Adem ve onunla ilgili olarak yaratılış, zelle, cennetten çıkarılması kıssası, halka mal olduğu şekliyle maalesef büyük çapta bugün günümüzde anlatılan şekliyle Tevrat ve İsrailiyat kaynaklıdır. Mesela Kısası Enbiya gibi bazı kitaplarda maalesef bu İsrailiyat, İslami rivayetler gibi takdim edilebilmiştir. Kur'an Adem kıssasının şekil yönü ve ibret için lüzumu olmayan teferruat üzerine durmamış, aksine onun insanlık tarihi ve insan varlığı bakımından dikkate değer noktalarını belirtmiştir. Nice insanımız Kur'an'ın daha çok ders ve ibret almamız için anlattığı doğruları bilmediği ve öğrenmek istemediği halde, efsane ve masal karışımında biraz da Yahudilerin uydurmaları ilave ederek dini kıssa diye öğrenip başkalarına aktarması cidden acı bir durumdur bugün için. Faydalı ilim sınıfına girmeyen, kulluğumuzun ve imtihanımızın hiçbir çıkarımı olmayan, mesaj içermeyen, Kur'an'ı gereksiz görüp anlatmadığı konularda halkımızın merak duyması, bu meraklarını da uydurmalarla tatmin etmesi kötü bir durumdur. İşte aydın İslam anlatıcıları bunlara bu İsrailiyat kaynaklı kıssaların anlatılmamasını anlatmak lazım bu kimselere. İnsanları masal ve efsane yığını, İsrailiyattan nice katmalarla dejenere edilmiş, aslındaki nice hakikatlerden de yok sayıldığı bir din, dünyada ve ahirette bu insanları kurtaramaz. O halde sahih bir İslam anlatmalıyız. Yani bir kıssa anlatıyorsa Kur'an'daki kadarla ya da sahih hadis rivayetleriyle iktifa edilmeli, onun dışına taşılmamalıdır. Çünkü Allah bize öğüt veriyor, kıssaların en güzelini anlatıyor. O halde Kur'an'la, sahih hadislerle iktifa etmeliyiz. Onun dışında asla asla olmayan, İsrailiyat kaynaklı, başka kültürlerden geçmiş olan rivayetleri titizlikle anlatmamaya gayret etmeliyiz. Özellikle dini insanlara anlatan kimseler bunlara dikkat etmelidir. Bunlar Yahudilerde ve Hristiyanlarda Hazreti Adem'in kıssası ile ilgili birçok yanlışlar vardır. Ben onların burada girmek istemiyorum. Bizi sadece Kur'an'ın anlattığı bölümü yeter. Onun dışındaki yanlışları ilgililer inceler, onlar cevap verirler. Şimdi bir önemli konu da Hazreti Adem'in peygamberliğidir. Hazreti Adem ilk insan olduğu gibi aynı zamanda da ilk peygamberdir de. Hazreti Adem yeryüzüne indirildikten sonra Cenab-ı Allah insan nesillerinin hepsini onunla eşi Havva'dan türetmiştir. Nisa 1'de bu konu şöyle anlatılır. Ey insanlar, sizi bir tek candan yani Adem'den yaratan, ondan da yine onun zevcesini Havva'yı yaratan ve ikisinden de pek çok erkekler ve kadınlar türetip yayan Rabbinize ittika edin, sakının ona karşı gelmekten kendinizi koruyun. Allah insanın nefsinin şehvet ve şeytanın vesveselerine maruz kalacak şekilde yaratmıştır. Ona bunlara karşı koyacak akıl ve kalp gözü de vermiştir. Cenab-ı Allah böylece insanı bu dünya imtihan alanına koyduğu için hikmet ve rahmetinin gereği olmak üzere hayır ve kemal yollarına irşad edecek peygamberler göndermiştir. Cenab-ı Hak peygamberler göndermekle insanın tabiatına uygun bir imtihan şartlarını da tamamlamıştır. Neticede insan bu dünyada yaptıklarının hesabını öldükten sonra dirilince verecek. İmanlı olan iyilik ve sevap teraziler ağır gelenler cennete girecek. Bunları kendilerine öğretip ikaz etmek için peygamberlere ihtiyaç vardır tabii ki. İlk insanlara peygamber olmaya en layık olan zat Allah'ın doğrudan doğruya vasıtasız konuştuğu ataları Hazreti Adem idi. Hazreti Adem'in peygamberliği Kur'an ayetlerle sabittir. Kur'an Adem'e Allah'ın emir ve nehilerini haber verir. Kendisine gelen o emir ve yasaklar vahiy vasıtasıyla bildirilmiştir. Yine Kur'an'da geçen Hazreti Adem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim etmeleri, ikisinden birinin kurbanının kabul olduğunun bildirilmesi, Hazreti Adem'e vahiy ile bildirilmiştir. Kur'an'da Hazreti Adem'in peygamberliğine seçildiğinin anlatılması yani istifa edilmesi kelimesinde de yine seçkin kılındı kelimeleri kullanılır ki bu kelimeler Kur'an'da diğer peygamberler için de böyle kullanılmıştır. Hazreti Adem'in peygamber olduğunu açıkça bildiren hadisler de vardır. Ebu Zer peygamberimize "Ya Nebiyallah, peygamberlerden ilk peygamber kimdir?" diye sorduğunda peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz "Adem'dir." dedi. Ebu Zer "Ya Resulullah, o nebi oldu mu?" diye sorunca Hazreti Peygamber "Evet, mükellem bir nebi yani Allah'ın kendisiyle vasıtasız konuştuğu peygamber idi." dedi. Bu rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer değerli dinleyenler. Yine Tirmizi'de geçen bir başka hadis-i şerifte kıyamet gününde diğer nebiler gibi Hazreti Adem'in de bir peygamber olarak Resulullah'ın sancağı altında bulunacağı bize haber verilir. Ve Hazreti Adem'in peygamberliği hususunda bütün Müslümanlar da ittifak etmişlerdir. Hazreti Adem'in evlatlarının onu irşadı ile Allah'a iman etmiş, zamanlarındaki maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin eden hükümleri ondan öğrenmişlerdir. Ebu Zer'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Adem'e 10 sayfelik bir kitap indirildiğini söylemiştir. İnsanların dinden ayrılarak ihtilaf etmeleri, hak dinin izini kaybederek batıl itikatlara saplanmaları, sonradan çeşitli sebeplerle meydana gelen kötü bir durumdur. Böylece insanlığın başlangıcının bir vahşet devri olmadığı ortaya çıkar. Hazreti Adem'den sonra yeryüzünün çeşitli bölgelerine dağılan insanlar doğru yoldan ayrılmışlar. Allah onlara zaman zaman peygamberler göndermiştir. Bakara 213'te bu konu şöyle dile getirilir. İnsanlar ilk önce bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Vahyi inkar eden, bilimin kaynakları arasında Allah'ın kitabını kabul etmeyen cahiliye anlayışına göre ilk insan, yarı hayvan yarı insan ilkel mağara adamıdır. O ne konuşma ne ateş yakma ne dünya rızıklarından yeterince yararlanabilme ne tabi ne de okuma yazma biliyordu. Bütün bu özellikler insanın tekamülü ve gelişmesi sonucu çok sonraları insan tarafından keşfedilmişti. Günümüzde işte kitaplarda insanlara ilk insanla ilgili verilen yanlış bilgiler böyle değerli dinleyenler. Allah yaratma, peygamberlik, halifelik, meleklerin bile saygı duyduğu yaratıkların en şereflisi yoktur. Bu cahiliyenin bilim diye bize takdim ettiği bu tarih kitapların sosyal bilgiler ya da bilimsel hükümlerinde. Hazreti Adem'le ilgili olarak bir Müslümanın tartışmasız olarak kesin doğru kabul ettiği Kur'an'a dayanan ilimle Müslümanlara, Müslümanların çocuklarına bilim diye öğretilen cahiliyenin bu tavrı arasında cennetle cehennem kadar fark vardır. Vahye tümüyle ters düşen bu anlayışa ve dayatmalara tepkisiz kalması Müslümanların ihmal, gaflet hatta ihanetiyle ilgilidir. Kafirler Müslüman mahallesine salyangoz, domuz eti satabilmekte. Hatta dolma yaparak bu salyangozları Müslüman çocuklara yedire yutturabilmektedirler. Kur'an'a dayalı ilim de cahiliyenin bilim anlayışlarının arasındaki uçurum için küçük bir örnektir ilk insan konusu. Bir de bilim seviyesinde olmadığı kendilerince de kabullenildiği halde insanımızın inancını zehirlemesine göz yumulan ilk insanın menşei, kaynağı ile ilgili nazariye, teori var ki biliyorsunuz hepiniz. Yukarıdaki ayetlerde ifade edildiği gibi Yüce Allah ilk insanı Hazreti Adem'i bizzat doğrudan doğruya çeşitli safhalardan geçirerek yaratmıştır. Darwinci tekamülcülerin iddia ettiği gibi insan maddenin kendiliğinden gelişerek tek hücreli canlı olması, bunun da gelişerek çeşitli hayvanlar ve maymunlar oluşması, maymunların da insana dönüşmesi yoluyla meydana gelmemiştir. Uydurma ve yakıştırmadan ibaret olan bu nazariye ve teorinin doğruluğuna deney ve gözlemlerde delil olarak kabul ettikleri materyal fosillerinde en ufak bir ipucu bile yoktur. Bunun aksini ispat edecek fosil ve deliller ise pek çoktur. Bu konuda Harun Yahya teşekkür edilecek bir şekilde bütün Türkiye'de bu nazariyenin nasıl uydurma olduğunu çeşitli ilmi çalışmalarla ortaya koymuştur değerli dinleyenler. Kur'an ve sahih hadis ve bunlara dayanan diğer güvenilir İslami kaynaklarda Hazreti Adem hakkında verdiği bilgilerden çıkan sonuca göre Hazreti Adem topraktan yaratılmıştır. Konuyla ilgili ayetlerden bu yaratılışın belli bir gelişme seyri takip ettiği ve süresi bilinmemekle birlikte belli bir zaman için tamamlandığı sonucuna varılabilir. Ancak bu gelişme hiçbir zaman ilahi irade ve kudretin tesiri olmaksızın doğal bir evrim şeklinde değildir. Her aşamasında Allah'ın iradesi, isteği vardır. Bütün ilgili ayetlerde Hazreti Adem'in herhangi bir başka açıdan tekamül suretiyle değil, topraktan ve tamamıyla bağımsız bir canlı türün atası, öteki bütün canlı ve cansız varlıkların aksine yeryüzünde halife kılınarak yükümlü ve sorumlu tutulan ve bunun için gerekli manevi, ahlaki, zihni ve psikolojik kabiliyetlerde donatılmış bir varlık olarak yaratıldığı tartışmaya yer vermeyecek şekilde açıklanmıştır. Bu sebepledir ki insanın yaratılışının bu özel yanını bütünüyle reddederek onu bayağı canlılar seviyesine indiren teorileri İslam inançları ile bağdaştırmak asla mümkün değildir. Hazreti Adem'in Kur'an'da anlatılan kıssasından bazı ders ve ibretlerle sohbetimizi devam ettirelim. Hazreti Adem topraktan yaratılmıştır. İnsanın topraktan yaratılması bir yönüyle Allah'ın yüce kudretine delil olurken bir yönden de insana bir hatırlatmadır. Nasıl bir hatırlatma? İşte senin aslın hakir, adi bir çamurdur. Büyüklenmeye hakkın yoktur. O yüce kudret, Allah'ın kudreti olmasaydı çamur nasıl insan haline gelebilirdi? O çamura üflenen ilahi ruh onu canlandırıyor, hareketli ve şuurlu hale getiriyor. Bu insanın iki boyutlu olduğunu da gösteriyor. Topraktan meydana gelen maddi ve beşeri boyutu, ilahi ruhtan üflenen ve Allah'ın isimleri öğretmesinden oluşan manevi, ruhu ve ilmi yönü halifelik boyutu. İnsan kendine verilen yetenekler sayesinde mayasındaki çamurluğu, yani değersizliği, yani düşük bir seviyeyi de seçebilir. Kendisine üflenen bu ilahi ruh yönünde meylederek yüceliği, üstünlüğü, ilahi ahlakı da seçebilir. İnsanın böyle bir seçim hakkı var. Çamur durağanlığı, hantallığı, bir yerde çöküp kalmayı, ruh ise hareketi, canlılığı, çabayı ve gayrete işaret eder. İnsanın mayasındaki çamur alçaklığa, ruhu ise yüceliğe meyillidir, meyyaldir. İnsanı ancak ilahi ruhtan gelen bilinç olgun harekete yöneltebilir. İnsanlar arasındaki mesafe çamur ile ilahi ruhun arasındaki mesafe kadar olabilir. Meleklerin Hazreti Adem'e secdesi insana verilen değerin bir göstergesidir. Başta melekler olmak üzere yeryüzünde hemen her şey insanın hizmetine verilmiştir. Her şey insanın önünde adeta melekler gibi secde etmektedir. Bu hizmetten ise yalnızca iblis kaçınmaktadır. O, bu evrensel değerleri ve nizamı inkar ederek bu ahengin dışında kalmıştır. Avrupa'da ortaya çıkan hümanizm, insana verilen bu ulvi değerin yanında hiçbir anlam bile ifade etmez. Hazreti Adem'in Kur'an'da anlatılan kıssası bütünüyle yaratılışın ve insanlığın hikayesidir, yani bizim hikayemizdir. İnsan hayatının nasıl başladığını, nasıl devam etmesi gerektiğini ve nereye varacağını haber verir. Adem kıssası insanın yüksek mertebesini, kendisine melekler dahil bütün yerdeki varlıkların hizmet ettiği yeryüzünün halifeliğini ve bunun sorumluluğunu hatırlatıyor. Yeryüzünde halife kılınan insan ancak emanet yükünü hakkıyla taşırsa bu görevini hakkıyla yerine getirebilir. Adem kıssası insanı Allah'ın emrine uymaya, yasaklarından kaçmaya alıştırıyor, iblisin düşmanlığını hatırlatıyor. Eşyanın isimlerini insan kendiliğinden bilip öğrenmiş değildir. Meleklerin ve insanın Allah'ın öğrettikleri ve öğrenme kabiliyeti verdiklerinin dışında kendiliklerinden bir ilimleri yoktur. İnsana Allah ilim öğrenme yeteneği vermemiş, onu vahiy ile desteklememiş, ona eşyanın isimlerini öğretmemiş olsaydı, insan dünyada hiçbir ilerleme gösteremez, yeryüzünün efendisi ve halifesi de olamazdı. Öğretiler isimler sayesinde bilgiyle, bilince, adlandırmaya, bilmeye, idrak ve ifade etmeye kavuşmuş bulunuyoruz. Bunlarsız ise hayat olmazdı. İlimlerin kaynağı olan Kur'an'ı öğreten o olduğu gibi beyanı, açıklama yeteneğini de Allah öğretmiştir. Nitekim Rahman suresi 1 ve 2, 3, 4. ayetlerinde şöyle buyurur Rabbimiz. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı yani açıklamayı öğretti. Meleklerin Allah'ın öğrettiğinden başkasını bilmemeleri, gaybın Allah'a ait bir sır olduğunu ortaya koyar. Rabbimiz bizim bilmemizin faydalı olmadığı gaybı kendisine saklamıştır. Bu anlamda gaybı bildiğini zannedilenler, falcılar, kahinler, medyumlar, cinciler, üçkağıtçı sihirbazlar hep yalancıdırlar. Hazreti Adem'in cennete konulmasının hikmetini en iyi Rabbimiz bilir. Onu cennet hayatının, Allah'ın nimetlerinin büyüklüğünü görme, onun koyduğu sınırları tanıyıp onlara uyma, insana kötülük yapabileceklerine karşı dikkatli olma amacı taşıdığı söylenebilir. Bu cennet insanlar için bir örnektir ya da dünyayı nasıl cennet gibi yapabileceklerinin metodunu göstermedir. Kişi kendi hayatını dilerse, cennet gibi ve ölümden sonrası da cennet yapar, dilerse hayatı kendisi ve çevresi için cehenneme çevirir. Allah'ın bir emrine isyan, insanın cennetten uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Yapılan isyana, hatayı kabul edip tevbe edilmez, Allah'ın emrine karşı bir mantık yürütülmeye, kendini savunmaya, hataya tevil bulup kılıf uydurmaya kalkışılırsa, Allah'ın lanetine uğranılan şeytanlaşma söz konusu olacaktır. Hazreti Adem'in cennet hayatı bu esprileri bize hatırlatıyor. Kaybedilen cenneti yeniden bulmanın yolu, İslam'ın tanımını yaptığı takva elbisesini kuşanıp muttakilerden olmaktır. Bu ahlak, yeryüzünü de insan için cennet haline getirecektir. Muttakilerden kurulu bir toplum, saadet, mutluluk toplumudur. Takva sahibi müminler her devirde asr-ı saadeti yaşayan, saadeti asra taşıyan kutlu insanlardır. Muttakiler için hazırlanmış olan ebedilik cenneti, geçici olan dünya cennetinde kazanılır. Dünyayı kendisi ve çevresi için cennet gibi yapanlar, yapmaya çalışanlar, ahiret cennetine birer adaydırlar. Ebedilik cenneti ancak bir bedel karşılığı kazanılır. Bu bedeli müminler nefisleriyle, İblisle ve Allah'ın düşmanlarıyla her şartta ve her imkanda mücadele ederek hiç kimsenin kınamasını aldırmadan Allah'ın emrine yerine getirerek öderler bu bedeli. Hazreti Adem'in cennet hayatı işte bu gerçeklerin işaretlerini bize vermektedir. Hazreti Adem cennette olmasına rağmen yasak ağaca yaklaşmama emriyle denendi. İnsan orada bile başıboş, kuralsız ve sorumsuz değildi. O halde insan yeryüzünde iblisin serbestçe faaliyet yapabildiği, nefislerin hoşuna gidecek sayısız çekici zevklerin olduğu, saptırıcıların kol gezdiği bir ortamda başıboş olabilir mi hiç? Kuralsız ya da kanunsuz kalabilir mi? Sorumluluk hayatın anlamıdır ve devamını sağlayan en önemli ilkedir. Sorumsuzluk kişi için yokluktur. İnsanın yokluktan kurtulup var olmasını isteyen yaratıcı, onu yaptıklarından ve emaneti taşıma görevlerinden sorumlu tutmuştur. Bu ona değer vermedir, bir başka deyişle adam yerine koymadır. Yasak ağaç, Allah daha iyi bilir, yeryüzündeki yasakları, haramları bir anlamda sembolize etmektedir. Rabbimiz bununla insanları kendi haram sınırları konusunda duyarlı olmaya davet etmektedir. Yasak ağaçtan yemek, Hazreti Adem'in şekavetine, şakiliğine, bedbahtlığına sebep oldu. İnsan tıpkı atası Adem gibi, ister bilerek ister unutarak Rabbinin yasak ağaçlarını bu dünyada yerse, onun sınırlarını çiğnerse ya da onun hükümlerine uymazsa, işte şekavete düşer, mutsuz olur, hüsrana uğrar, çok şey kaybeder. Günümüzde ne yazık ki değerli dinleyiciler, iblisin yandaşlar yeryüzünün her tarafını, İşledikleri şerler, sebep oldukları fesatlar, yapa geldikleri günahlar yüzünden yasak ağaçlarla doldurmuşlardır. Ve sürekli de sulamaktadırlar, gübrelemektedirler, çoğaltmaktadırlar bu yasak ağaçları. Onlar sürekli yasak ağaç üretmekte ve onu reklamlayarak pazarlamaktadırlar. Şimdilerde asıl mesele yasak olmayan ağaçları bulup onların meyvesini yemek. Ya da cennetin helal ağaçlarını yeryüzüne yerleştirmek ve diğer insanlara sunmaktır. İnsan diğer varlıklardan üstün kılınmasına rağmen hem unutkan hem zayıftır hem de yaratılışında olan çamur ve ilahi ruha meyillidir. Hazreti Adem cennette olmasına ve Rabbinin uyarılarına rağmen yasağı uymaya unuttu. İnsan unutarak veya aldanarak hata yapabilir. Mümin insana düşen hatasını iblis gibi savunmak, bahaneler üretmek değil, Adem ve eşi gibi hatasını anlayıp Allah'tan hemen bağışlanma dilemek, tövbe etmektir. Çünkü Allah şirkin dışında bütün günahları affeder. Hazreti Adem ve Hazreti Havva hatalarını anladıktan sonra şu duayı yapmışlardı. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf 23. Yaptıkları bu dua tevbe edilmeyen küçük günahların bile karşılık göreceğinin cezaya sebep olacağına bir delildir. Öyleyse bütün günahlarımıza tevbe etmeli. Sürekli Allah'a istiğfarla, istiğfarda bağışlanma dileğinde bulunmalı. Peygamberimizin bile her gün sayısız çoğunlukta istiğfar ettiği rivayetlerine dikkat edersek biz daha çok Rabbimize yönelmeli, tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız değerli dinleyenler. İblis Ademoğluna duyduğu haset yüzünden ivasını her zaman ve her şartta sürdürecektir. Bu onun görevidir. İblis de onun askerleri ve yardımcılar da hiçbir zaman tatil yapmayacaklardır. İblis ve yandaşları en çok Müslümanlarla uğraşır. Onları Allah'tan, İslam'dan, Allah'a ibadetten, onun yolunda harcama, infak yapmaktan alıkoyarlar. Onlar Müslümanların bütün hayırlı işlerine engel olmaya çalışırlar. Allah Adem'i ve eşini affetti. Çünkü onlar günahlarını itiraf ettiler. Hatalarının bağışlanmasını istediler. Yaptıkları yanlışı savunmadılar. Allah'ın emrini beğenmemezlik etmediler. Ona karşı kibirlenmediler. İblis ise af dilemediği gibi hatasını da kabullenmedi. Allah'ın emrine karşı istikbar etti, büyüklendi. Allah'ın İslam'la gönderdiği hükümlere, ölçülere teslim oldu ve onları kabul ettiği halde hata edenler, sonra da günahlarına tevbe edenler, tıpkı Hazreti Adem gibi affedilirler. İmanda ilahi yasaklarda Allah'ın hükümleri konusunda pazarlık yapanlar, sonra kendi görüşlerini daha doğru ve üstün görenler, iblisin arkadaşıdırlar. Hataya düşmenin, günah işlemenin sebebi, başkasının teşviki olsa bile insanın bizzat kendisi esas suçludur. Esas sebep insanın kendi arzusu, kendi heva ve hevestir. Kimse kimsenin günahından sorumlu olmadığı gibi kimse bir başkasının yerine kulluk da yapamaz. Herkesin yaptığı iyilik de kötülük de kendisine aittir. Kadın insanın asırlar boyu çektiği çilenin sebebi değil, onun yaratılışta kardeşi, insan olmada eşi veya annesidir, üstünlük cinsiyette veya rütbelerde aranmamalıdır. Çıplaklık şeytandandır. O Hazreti Adem'i ve eşini cennette kandırarak onları elbiselerinden soydu, ayıp yerlerini ortaya döküp onları utandırdı. Bu olay aynı zamanda hem günah işlemenin insanı sıkıntıya sokacağına hem de şeytanın insanı elbiselerinden soyarak ona daha rahat hakim olabileceğine işaret etmektedir. Bu sebeple Kur'an insanları bu konuda uyarmaktadır. Araf 27. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızın ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Bilinmeli ki avret yerlerini örtmek ve namusu korumak ölçüsü insana verilmiş önemli nimetlerden, yüceliklerden biridir. Değerini anlayanlar için böyledir ama hayvanlar örtünme gereği duymazlar. Hazreti Ömer'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de geçer bu rivayet. Kim uygun bir elbise bulursa onunla gereği gibi örtünsün. Giyerken elbise köprücük kemiğine gelince, beni giydiren, kendisiyle avret yerimi örten ve hayatımda o elbiseyle güzellik katan Rabbime hamdolsun desin buyurmaktadır. İblis çıplaklığın insanları avlamak için bir tuzak olarak kullanırken, ağına düşürdüğü kurbanlarını da takva elbisesinden sıyırıp ayıplarının ortaya dökülmesine çalışır. Onları Rablerinin huzurunda insanların içerisine rezil eder. Mümin takva elbisesiyle ruhunu, hayatını ve edebini koruma altına alır. İman ve takva ile Allah'ın istediği gibi bedenini örtüp haysiyetini, iffetini ve şerefini ve fıtratındaki yüceliğini korur. İblis ve yandaşları İslam'ın getirdiği tesettür örtünme ölçülerle sürekli savaşırlar. Çünkü örtüsüzlüğü insanları, toplumları ve nesilleri bozmaya götüren önemli yollardan biridir örtüsüzlük. Günümüzdeki iblisin askerleri de aynı bu yoldadır. Tesettür siyasal ve dinsel bir simgedir diyerek Müslümanları örtüden soğutmaya, kamusal alanda dışarıya göndermeye çalışmaktadırlar ama mücadele devam edecektir. Müslümanlar Kur'an'la eğitilecek, Kur'an'ın öngördüğü şekilde ferdi, ailevi, toplumsal bir hayat için çalışacaklardır ve Allah Müslümanlara yardım edecektir. Hepinizi Hazreti Adem'in, atamız Hazreti Adem'in yaptığı gibi günah işlememeye ama insan olarak da yaptığımız günahlardan hemen Rabbimize yönelerek tövbe etmeye, şeytanın yaptığı gibi günahta ısrar etmemek lazımdır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.